bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Aybüke Aslantaş. Eserin adı Karacan Açık Öğretim Öğretmenin Kavram Şemalı Bilgi Sıralı Ders Notları. İnsan Kaynakları Yönetimi. Türü Eğitim. ISBN No'su 978 6053 6961 48. Bu kitap 171 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 21 Mart 2017. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Ünite 1. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi. Çözümlü test soruları. 1. 1. Fiziksel kaynaklar. 2. Finansal kaynaklar. 3. İnsan kaynakları. 4. Küresel kaynaklar. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynaklardır? A. 1 ve 2. B. 1, 2 ve 3. C. 1, 2 ve 4. D. 1, 3 ve 4. E. 1, 2, 3 ve 4. Çözüm: bir işletme amaçlarına ulaşırken 3 temel kaynağa ihtiyaç duyar. Bu kaynaklar 1. Fiziksel kaynaklar, makine, donanım, ham madde ve bunun gibi. 2. Finansal kaynaklar, öz sermaye, alacaklar, borçlar ve bunun gibi. 3. İnsan kaynakları, örgüte ait bilgi, deneyim, yaratıcılık ve bunun gibi. Yanıt B'dir. 1, 2 ve 3. 2. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin başarılı olması için ihtiyaç duyduğu fiziksel kaynaklardan biri değildir? A. Üretim tesisleri. B. Makine. C. Ham madde. D. Öz sermaye. E. Malzeme. Çözüm: bir işletme başarı sağlayabilmek için fiziksel, finansal ve insan kaynağı ihtiyacı duyar. Bu kaynaklardan ham madde, donanım, malzeme, ürün ve hizmet üretebilmek için gerekli üretim tesisleri, makine ve bunun gibi kaynaklar fiziksel kaynaklar grubunda yer alır. Öz sermaye ise finansal kaynaklar içinde gösterilir. Yanıt D'dir. Öz sermaye. 3. Aşağıdakilerden hangisi tarihsel gelişim sürecinde ücretli çalışanlar için kullanılan kavramlardan biri değildir? A. İnsan gücü, iş gücü. B. Entelektüel sermaye. C. İnsan kaynakları. D. Personel. E. Soyut sermaye. Çözüm: tarihsel gelişim sürecinde ücretli çalışanlar için insan gücü, iş gücü, personel, insan kaynakları, stratejik insan kaynakları, entelektüel sermaye ve yetenek kavramları kullanılmıştır. Yanıt E'dir. Soyut sermaye. 4. Ücretli çalışanları tanımlamak üzere hangi tarihten sonra insan kaynakları kavramı kullanılmaya başlanmıştır? A. 1990. B. 1889. C. 1980. D. 1930. E. 1945. Çözüm: ücretli çalışanları tanımlamak için 1980'den sonra insan kaynakları sözcüğü, 1990'lardan sonra da stratejik kaynaklar, entelektüel sermaye ve beşeri insan sermayesi sözcüklerinin kullanılması tercih edilmeye başlanmıştır. Yanıt C'dir. 1980. 5. Genel olarak bilfiil üretim faaliyetlerine katılan çalışanları tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. İş gücü. B. Yönetici. C. Sosyal sermaye. D. Emek. E. Personel. Çözüm: bir işletmede iş gücü, insan gücü, genel olarak bilfiil üretim faaliyetlerine katılan çalışanları tanımlayan bir kavramdır. Yanıt A'dır. İş gücü. 6. Bir örgüt yapısı içinde insan kaynakları bölümünün ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir? A. Sendikalar. B. Muhasebe bölümleri. C. Refah sekreterliği. D. Çalışma Bakanlığı. E. Personel yönetimi. Çözüm: bir örgüt yapısı içinde insan kaynakları bölümünün ilk örneği 1800'lü yılların ikinci yarısında kurulan Refah Sekreterliği'dir. Yanıt C'dir. Refah Sekreterliği. 7. Personel yönetimi aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu değişimler sonucunda ortaya çıkmıştır? A. Sanayi Devrimi. B. Birinci Dünya Savaşı. C. İkinci Dünya Savaşı. D. Orta Çağ'ın sona ermesi. E. Bilgi Çağı'nın sona ermesi. Çözüm: personel yönetimi sanayi devrimi ile birlikte üretimin topraktan makineye yönelmesi ve yaşanan değişimler neticesinde ortaya çıkan gereksinimlerin bir sonucudur. Yanıt A'dır. Sanayi devrimi. 8. İşletmelerin rekabet avantajı sağlamasında en etkili kaynak aşağıdakilerden hangisidir? A. Tesis. B. İnsan. C. Teknoloji. D. Deneyim. E. Ham madde. Çözüm: günümüz işletmeleri yoğun rekabet ortamında faaliyet gösterirler. Bu rekabet ortamında onların avantajlı bir konuma gelmelerini sağlayacak temel unsur sahip oldukları insan kaynaklarıdır. Yanıt B'dir. İnsan. 9. Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi anlayışına göre personel olarak tanımlanamaz? A. Genel müdür. B. Şef. C. İşçi. D. İşletme sahibi. E. İşletme memuru. Çözüm: İşletmenin sahip ya da sahipleri dışında genel müdürü, müdürü, şefi, memuru, işçisi, teknisyeni, kapıcısı ve bunun gibi herkes personel olarak tanımlanır. Yanıt D'dir. İşletme sahibi. 10. İşverenlerin ilgi odağının üretimden pazarlama ve finansmana doğru kaymasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Küreselleşmenin başlaması. B. Ekonomik entegrasyonlar. C. Gümrük duvarlarının düşmesi. D. Üretimde makinelerin kullanılmaya başlanması. E. Uluslararası pazarlara girmenin kolaylaşması. Çözüm: üretimde makinelerin kullanılmaya başlaması ile işverenlerin ilgisi üretimden pazarlama ve finansmana doğru kaymıştır. Yanıt D'dir. Üretimde makinelerin kullanılmaya başlanması. 11. Personel kavramının alt kavramlarından hangisi fizik ve beden güçleriyle çalışan ve bu gücü üretimde kullanan personel grubunu ifade etmek için kullanılır? A. Beyaz yakalılar. B. Yöneticiler. C. İşveren. D. İşçi, mavi yakalılar. E. Çalışan. Çözüm: günümüzde kullanılan personel kavramının çeşitli alt kavramları vardır. Bunların başında işçiler, mavi yakalılar, üretimde kullanan personel grubu gelir. Yanıt D'dir. İşçi, mavi yakalılar. 12. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde işçiler üretim faaliyetlerine katılma bakımından doğru sınıflandırılmıştır? A. Doğrudan üretimde çalışanlar. Üretime dolaylı katılanlar. B. Yarı nitelikli işçiler. Kalifiye işçiler. C. Mavi yakalı çalışanlar. Beyaz yakalı çalışanlar. D. Üstler. Aslar. E. Teknik personel. Büro personeli. Çözüm: İşçiler üretim faaliyetlerine katılma bakımından iki gruba ayrılır. 1. Doğrudan üretimde çalışanlar. 2. Üretime dolaylı bakım, onarım, temizlik, güvenlik ve bunun gibi işleri yaparak katılanlar. Yanıt A'dır. Doğrudan üretimde çalışanlar, üretime dolaylı katılanlar. 13. Teknik işlerde çalışan ustabaşları, teknisyenler ve mühendislerden meydana gelen ara elemanlar hangi personel grubunda yer alır? A. Büro personeli, B. Beyaz yakalılar, C. Teknik personel, D. Yönetici personel, E. Orta düzey personel. Çözüm: teknik personel açık mavi ya da gri yakalılar, teknik işlerde çalışan ustabaşları, teknisyenler ve mühendislerden meydana gelen ara elemanlardır. Yanıt C'dir. Teknik personel. 14. Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi anlayışında personel bölümünün kayıt tuttuğu bilgilerden biri değildir? A. Verilen disiplin cezaları, B. Aldıkları ücretler, C. Personelin işletmeye giriş ve ayrılışları, D. Personelin özgeçmişleri, E. Personelin kariyer haritaları. Çözüm: tarihsel gelişim sürecinde personel bölümü ilk önce sadece kayıt tutan bir bölümdür ve tuttuğu kayıtlar personelin işletmeye giriş ve ayrılışları, özgeçmişleri, aldıkları ücretler, örgütte çalıştıkları işler, izinler, rapor ve devamsızlıkları, verilen disiplin cezaları gibi sicillerine ilişkin bilgileri içerir. Yanıt E'dir. Personelin kariyer haritaları. 15. Tarihsel gelişim sürecinde işletmelerde insan kaynakları bölümleri ilk önce aşağıdaki görevlerden hangisini üstlenmiştir? A. Çalışma yaşamını düzenlemek, B. Endüstriyel ilişkileri düzenlemek, C. İşletmeye rekabet avantajı sağlamak, D. Çalışanların şikayetleri ile ilgilenmek, E. İstihdama ilişkin kayıtları tutmak. Çözüm: tarihsel gelişim sürecinde personel bölümlerinin, günümüzde insan kaynakları bölümüdür, temel görevi istihdama ilişkin kayıtları tutmak, istihdam ilişkilerini sağlamak ve sürdürmektir. Yanıt E'dir. İstihdama ilişkin kayıtları tutmak. 16. 1930'lu yıllarda sendika yasasının çıkması ile işletmelerde işe alma, atama, terfi, nakil, ücret belirleme, işten çıkarma ve sendikal ilişkileri yürütme görevleri hangi bölüme verilmiştir? A. Üretim bölümü, B. Arge bölümü, C. Personel bölümü, D. Yönetim bölümü, E. Pazarlama bölümü. Çözüm: 1930'lu yıllarda sendika yasasının çıkması ile sendikal ilişkilerin düzenlenmesine ayrı bir önem verilmiş, bütün personel ve sendikal ilişkilerden doğan sorumlulukları üstlenme görevi personel bölümüne verilmiştir. Buna göre işe alma, atama, terfi, nakil, ücret, işten çıkarma ve sendikal ilişkileri yürütme görevleri bu bölüme verilmiştir. Yanıt C'dir. Personel bölümü. 17. İnsan kaynağının nasıl elde edileceğine ve bu kaynaktan en etkili biçimde nasıl yararlanılacağına ilişkin tüm faaliyetleri kapsayan işletme uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Üretim yönetimi, B. İnsan kaynakları yönetimi, C. Hiyerarşik yapılanma, D. Tutundurma yönetimi, E. Beşeri yönetim. Çözüm: İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynaklarının diğer kaynaklarla birlikte nasıl sağlanacağına, nasıl istihdam edileceğine ve nasıl yönlendirileceğine ilişkin kavramsal bir çerçeve sunar. Yanıt B'dir. İnsan kaynakları yönetimi. 18. Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi ve insan kaynakları yönetimi arasındaki temel farklardan biri değildir? A. Personel yönetimi çalışanlara maliyet unsuru, insan kaynakları yönetimi ise çalışana geliştirilmesi gereken bir kaynak olarak bakar. B. geleneksel personel yönetimine bir uzmanlık fonksiyonu olarak bakılır. Buna karşılık insan kaynakları yönetimi tüm yöneticilerin sorumluluğudur. C. Geleneksel personel yöneticileri çok az güce ve prestije sahiptir. İnsan kaynakları yönetimi çoğu üst yönetici için stratejik bir ilgi alanıdır. D. Personel yönetimi rutin işlerle ilgilenirken, insan kaynakları yönetimi yüksek düzeyde stratejik işlerle ilgilenir. E. Personel yönetimi insan odaklıdır. İnsan kaynakları yönetimi ise iş odaklıdır. Çözüm: personel yönetimi anlayışında çalışanlara bir maliyet unsuru olarak bakılır ve her şey iş odaklı yürütülür. Günlük tamamlanan iş miktarı önemlidir. Tam tersine, insan kaynakları anlayışında çalışanlara değerlendirilmesi gereken bir kaynak olarak bakılır. Yani insan kaynakları yönetimi insan odaklıdır. Yanıt E'dir. Personel yönetimi insan odaklıdır. İnsan kaynakları yönetimi ise iş odaklıdır. 19. Personel yetkinliklerini ve davranışlarını kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri ve davranışları üreten insan kaynakları İK sistemlerinin, politikalarının ve uygulamalarının formüle edilmesini ve yönetilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Stratejik planlama, B. Küresel insan kaynakları yönetimi, C. Stratejik insan kaynakları yönetimi, D. Operasyonel insan kaynakları yönetimi, E. Stratejik geliştirme. Çözüm: stratejik insan kaynakları yönetimi, insan kaynaklarından rekabette bir avantaj elde etmede ve bu avantajı artırmada kullanılabilecek önemli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda İK uygulamaları ile işletmenin genel stratejileri arasında bağlantı kurulur. Yanıt C'dir. Stratejik insan kaynakları yönetimi. 20. Entelektüel sermaye kavramının en temel unsuru aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsan sermayesi, B. Yapısal sermaye, C. Altyapı sermayesi, D. İlişkisel sermaye, E. Bilgi sermayesi. Çözüm: entelektüel sermaye, bir işletmede var olan insani, yapısal ve ilişkisel varlıkları içerir. Bu anlamda işletme için değer yaratma potansiyeli taşıyan maddi olmayan varlıkların tümü entelektüel sermaye kapsamına girer. Entelektüel sermaye kavramının en temel unsuru insan sermayesidir. İnsan sermayesi, bir işletmede görev yapan çalışanların bilgi, deneyim, yetenek ve davranışlarından oluşmaktadır. Yanıt A'dır. İnsan sermayesi. 21. Aşağıdakilerden hangisi yönetim faaliyetinin ilk işlevidir? A. Örgütleme, B. Yöneltme, C. Koordine etme, D. Hazırlama, E. Planlama. Çözüm: yönetimin temel işlevleri planlama, örgütleme, yöneltme, koordine ve kontrol etmedir. Planlama her yönetim faaliyetinin ilk işlevidir. Yanıt E'dir. Planlama. 22. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının elde edilmesi için yerine getirilmesi gereken temel işlevlerden biri değildir? A. Personel bulma, B. Personel seçme, C. İş analizi, D. İşe yerleştirme, E. İşe alıştırma, oryantasyon ve sosyalizasyon. Çözüm: temel İK faaliyetlerinden biri olan insan kaynaklarının elde edilmesi kapsamında personel bulma, seçme, işe alıştırma ve yerleştirme işlevleri yer alır. İş analizi ise diğer bir İK faaliyeti olan örgüt, işler ve insanlar için planlama yapılması kapsamında yer alan bir işlevdir. Yanıt C'dir. İş analizi. 23. Aşağıdakilerden hangisi İK temel faaliyet alanlarından biri olan bireysel ve örgütsel performansın artırılması kapsamında yapılması gerekenlerden biri değildir. A. Eğitim ve geliştirme. B. Ücretlendirme. C. Performans değerleme. D. Ödüllendirme. E. Kariyer planlama ve geliştirme. Çözüm: bireysel ve örgütsel performansın artırılabilmesi için personelin performansını değerlendirmek, yüksek performansı ödüllendirmek, eğitmek, kariyerlerini geliştirmek, gerektiğinde disipline etmek ve gerçekten değer katan faaliyetlerin yapıldığından emin olmak gerekir. Ücretlendirme ise İK faaliyetlerinden biri olan insan kaynaklarının elde tutulması fonksiyonunun bir işlevidir. Yanıt B'dir. Ücretlendirme. 24. İşletmenin asıl amacıyla doğrudan ilgili faaliyetleri kapsayan en temel yetki tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kurmay yetki. B. Yardımcı yetki. C. Komuta yetkisi. D. Dolaylı yetki. E. Örgütsel yetki. Çözüm: yönetimde komuta ve kurmay yetki olmak üzere iki tip yetki vardır. Komuta yetkisi, işletmenin asıl amacıyla doğrudan ilgili faaliyetleri kapsar ve en temel yetki tipidir. Genellikle doğrudan yetki olarak ifade edilir. Yanıt C'dir. Komuta yetkisi. 25. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yöneticilerinin temel sorumluluklarından biri değildir? A. Kendi bölümlerinde ve kendi hizmet alanındaki insanların faaliyetlerini yönlendirmek. B. İşletmenin üretim, finans ve pazarlama bölümlerinde iş yürütüm planlaması yapmak. C. İşletmenin stratejik planlarının yapılması ve uygulanması süreçlerine katılmak. D. İnsan kaynakları fonksiyonel alanına giren faaliyetleri yapmak. E. İşletmenin tümünde İK faaliyetlerini koordine etmek. Çözüm: İK yöneticilerinin temel sorumlulukları şu şekildedir. Kendi bölümlerinde ve hizmet alanlarında İK faaliyetlerini yönlendirmek komuta yöneticisi olarak. İşletmenin stratejik planlarının yapılması ve uygulanması süreçlerine katılmak stratejik ortak olarak. İnsan kaynakları fonksiyonel alanına giren faaliyetleri yapmak uzman olarak. İşletmenin tümünde İK faaliyetlerini koordine etmek, fonksiyonel yetkili olarak. Komuta yöneticilerine servis vermek ve danışmanlık yapmak, kurmay, danışman olarak. Personeli korumak ve onları savunmak, personelin savunucusu olarak. Yanıt B'dir. İşletmenin üretim, finans ve pazarlama bölümlerinde iş yürütüm planlaması yapmak. 26. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ahlaki politika ve davranışlarından biri değildir? A. Sağlık ve güvenlikle ilgili tüm önlemleri almak. B. Geçerli olmayan seçme ve değerlendirme sistemlerini kullanmaktan kaçınmak. C. Adil ücret sağlamak. D. İşe alma sırasında sadece işletme çıkarlarını korumak. E. Disiplin ya da işten çıkarmalarda adil politikalar izlemek. Çözüm: İK yönetiminin yerine getirmesi gereken ahlaki politikalar şu şekildedir. Sağlık ve güvenlikle ilgili önlemleri almak. Potansiyel tehlike yaratan çalışma koşullarını personele bildirmek. İşe almalarda doğru ve samimi davranmak. Personele seslerini duyurabilecek ortamlar yaratmak, adil ücret sağlamak, disiplin ve iş gücü azaltma durumlarında adil politikalar izlemek, adil olmayan seçme, değerlendirme ve terfi sistemlerini kullanmaktan kaçınmak. Yanıt D'dir. İşe alma sırasında sadece işletme çıkarlarını korumak. 27. Günümüzde işletmelerde çalışanların cinsiyetlerinin, yaşlarının, eğitim durumlarının, etnik ve dinsel kökenlerinin ve yaşam felsefelerinin farklılaşması örgütlerde aşağıdakilerden hangisini önemli hale getirmiştir? A. Performans yönetimini. B. Ücret farklılıklarını. C. Stratejik planlamayı. D. Farklılıkların yönetimini. E. Kariyer yönetimini. Çözüm: günümüz örgütlerinde çalışanların demografik yapıları ve temel özellikleri farklılaşmıştır. Farklılaşma, insanları diğer insanlardan farklı olduğunu düşünmesine sebep olan özelliklerdir. Bu özellikler ırk, cinsiyet, renk, yaş, değerler ve kültürel normlardır. Ve bunların dikkatli yönetilmesi örgüt başarısı için temel şarttır. Yanıt D'dir. Farklılıkların yönetimini. 28. Dünyanın politik, ekonomik, sosyolojik ve kültürel yapısında önemli değişiklik yaratan olgu aşağıdakilerden hangisidir? A. Teknoloji. B. Farklılaşma. C. Küreselleşme. D. Strateji. E. Disiplin. Çözüm: günümüzde İK yönetiminde başarılı olabilmek için öncelikle İK yönetimini etkileyen iç ve dış çevresel unsurları yakından izlemek gerekir. Bunlardan biri de dünyanın politik, ekonomik, sosyolojik ve kültürel yapısında önemli değişiklikler yaratan küreselleşme olgusudur. Yanıt C'dir. Küreselleşme. 29. Aşağıdakilerden hangisi genel örgüt yapısı içinde İK bölümünün yerini etkileyen faktörlerden biri değildir? A. Üst yönetimin insana bakışı. B. Örgüt kültürü. C. Örgütün büyüklüğü. D. Coğrafi yerleşim. E. Hiyerarşik basamak sayısı. Çözüm: İnsan kaynakları bölümünün örgüt yapısının nasıl olacağını etkileyen faktörler arasında üst yönetimin insana bakışı, örgütün kültürü, coğrafi yerleşimi, faaliyet yapısı, çalışanların niteliği ve sendikalaşma derecesi sayılabilir. Yanıt E'dir. Hiyerarşik basamak sayısı. 30. Örgütte işlerin nasıl yapılacağını belirleyen öğrenilen tutumlar ve davranışlar bütününe ne ad verilir? A. Örgütsel körlük. B. Örgüt kültürü. C. Örgüt stratejisi. D. Örgüt misyonu. E. Örgüt vizyonu. Çözüm: bir örgütte işlerin nasıl yapılacağını gösteren tutum, davranış, inanış, gelenek, değer, norm, prosedür ve yazılı politikalar bütününe örgüt kültürü adı verilir. Yanıt B'dir. Örgüt kültürü. 31. Aşağıdakilerden hangisinde insan kaynakları yöneticileri kurmay yetkilerini kullanırlar? A. İnsan kaynakları fonksiyonel alanına giren faaliyetleri yaparken. B. Komuta yöneticilerine servis verirken ve danışmanlık yaparken. C. Kendi bölümlerinde ve kendi hizmet alanındaki insanların faaliyetlerini yönlendirirken. D. İşletmenin tümünde insan kaynakları faaliyetlerini koordine ederken. E. İşletmenin stratejik planlarının yapılması ve uygulanması süreçlerine katılırken. Çözüm: komuta yöneticilerine servis vermek ve danışmanlık yapmak, insan kaynakları yöneticilerinin kurmay, danışman olarak yerine getirdikleri en önemli görevdir. Örnek: personelin işe alınması, eğitilmesi, değerlendirilmesi sırasında komuta yöneticilerine destek verirler. Yanıt B'dir. Komuta yöneticilerine servis verirken ve danışmanlık yaparken. 32. Aşağıdakilerden hangisi komuta yetkinin özelliklerinden biridir? A. Yardımcı bir yetki tipi olması. B. Emir verme hakkı içermesi. C. Danışmanlık yapılmasını gerektirmesi. D. Temel amacının örgütsel faaliyetleri kolaylaştırmak olması. E. Yetki, sorumluluk ilişkisinin dışında yer alması. Çözüm: komuta yetki, örgütün temel amacıyla doğrudan ilgili faaliyetlerin yönetilmesinden sorumlu olan ve emir verme hakkı içeren bir yetki tipidir. Yanıt B'dir. Emir verme hakkı içermesi. 33. Bir örgütte hangi birimin inanmadığı ve benimsemediği hiçbir şey hak ettiği önemi kazanamaz? A. Üst yönetimin. B. İnsan kaynakları yöneticisinin. C. danışmanların, D. iş görenlerin, E. teknik personelin. Çözüm: bir işletmede üst yönetim insanın ve insan yönetiminin önemine inanıyorsa, insan kaynakları bölümü genel örgüt yapısı içinde daha yüksek saygınlık kazanır ve insana gereken önem verilir. Çünkü bir örgütte üst düzey yönetimin inanmadığı ve benimsemediği hiçbir şey hak ettiği önemi kazanmaz. Yanıt A'dır. Üst yönetim. 34. İşletmede görev yapan çalışanları bir maliyet unsuru olarak gören yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsan kaynakları yönetimi, B. personel yönetimi, C. entelektüel sermaye yönetimi, D. yetenek yönetimi, E. stratejik insan kaynakları yönetimi. Çözüm: personel yönetimi anlayışı, insanın değerlendirilmesi gereken bir kaynak olarak gören diğer yönetim anlayışlarının aksine çalışanı temel bir maliyet unsuru olarak kabul eder. Yanıt B'dir. Personel yönetimi. 35. Aşağıdaki yönetim anlayışlarının hangisinde insan kaynakları uygulamaları ile işletmenin genel stratejileri arasında bağlantı kurulur? A. yetenek yönetimi, B. personel yönetimi, C. entelektüel sermaye yönetimi, D. stratejik insan kaynakları yönetimi, E. personel yönetimi. Çözüm: stratejik insan kaynakları yönetimi, insan kaynaklarından rekabetli bir avantaj elde etmede ve bu avantajı artırmada kullanılabilecek önemli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda insan kaynakları uygulamaları ile işletmenin genel stratejileri arasında bağlantı kurulur. Yanıt D'dir. Stratejik insan kaynakları yönetimi. 36. Bir işletmede değer yaratma potansiyeli taşıyan maddi olmayan varlıkların tümüne ne ad verilir? A. öz sermaye, B. insan sermayesi, C. entelektüel sermaye, D. ilişkisel sermaye, E. stratejik sermaye. Çözüm: entelektüel sermaye, bir işletmede var olan insanı, yapısal ve ilişkisel varlıkları içerir. Bu anlamda değer yaratma potansiyeli taşıyan maddi olmayan varlıkların tümü entelektüel sermaye kapsamındadır. Yanıt C'dir. Entelektüel sermaye. 37. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin temel faaliyet alanlarından değildir? A. üretim araçlarının yerleşimi ve üretim süreçlerinin planlanması, B. örgüt, işler ve insanlar için planlama yapılması, C. insan kaynaklarının elde tutulması, D. insan kaynaklarının elde edilmesi, E. bireysel ve örgütsel performansın artırılması. Çözüm: üretim araçlarının yerleşimi, üretim süreçlerinin planlanması ve çıktıların kontrolü işletmede insan kaynaklı bölümü değil, üretim yönetimi bölümü tarafından yerine getirilir. Yanıt A'dır. Üretim araçlarının yerleşimi ve üretim süreçlerinin planlanması. 38. 1. Ödüllendirme. 2. Kariyer planlama ve geliştirme. 3. Endüstriyel ilişkileri sürdürme. 4. Eğitim ve geliştirme. Yukarıdakilerden hangileri insan kaynakları yönetiminde temel faaliyet alanlarından biri olan bireysel ve örgütsel performansın artırılması kapsamındadır? A 1 2 3, B 1 3 4, C 1 2 4, D 2 3 4, E 1 2 3 ve 4. Çözüm: İnsan kaynakları yönetiminde bireysel ve örgütsel performansın artırılması için yapılması gereken şunlardır: performans değerlendirme, ödüllendirme, eğitim ve geliştirme, disipline etme, kariyer planlama ve geliştirme, insan kaynakları yönetiminin sonuçlarını değerleme. Yanıt C'dir. 1, 2, 4. 39. İnsan kaynakları yönetimi işlevinin performansı ölçülürken İK uygulamalarının diğer örgütlerin İK uygulamaları ile karşılaştırılmasına ne ad verilir? A. ölçümleme, B. Kıyaslama C. Analiz D. Performans değerleme E. Sınıflandırma Çözüm İnsan kaynakları yönetimi işleminin performansı değerlendirilirken işletmedeki insan kaynakları uygulamalarının başka işletmelerdeki ile karşılaştırıldığında nasıl gözüktüğünün belirlenmesine kıyaslama benchmarking adı verilir. Yanıt B'dir. Kıyaslama. 40. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede insan kaynakları yöneticilerinin üstlendikleri temel rollerden biri değildir? A. Personel savunucusu B. Komuta yönetici C. Kurmay yönetici D. Stratejik ortak E. Endüstriyel planlayıcı Çözüm İnsan kaynakları yöneticileri işletmelerde komuta yönetici, kurmay yönetici, danışman, fonksiyonel uzman, fonksiyonel yetkili, stratejik ortak ve personel savunucusu gibi pek çok temel rol üstlenir. Yanıt E'dir. Endüstriyel planlayıcı. 41. Çalışanların istenen çalışma koşullarını pekiştirmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? A. Disipline etmek B. Endüstriyel ilişkileri sürdürme C. Ödüllendirme D. Sosyalizasyon E. İnsan kaynakları yönetiminin sonuçlarını değerlendirme Çözüm Arzulanan davranışları ve çalışma sonuçlarını güçlendirmek için performansı yüksek olan çalışanlar ödüllendirilmelidir. Yanıt C'dir. Ödüllendirme 42. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların örgütün bir üyesi olarak kalmalarını, örgütün amaçlarına ve değerlerine inanmalarını ve örgütün başarısı için çaba gösterme isteği duymalarını sağlamak için yapılması gereken çalışmaları ifade eder. A. Endüstriyel ilişkileri sürdürme B. Kültürel etkinlikler düzenleme C. Örgütsel bağlılığı artırma D. İş sağlığını ve güvenliğini sağlama E. Sosyal etkinlikleri organize etme Çözüm Örgütsel bağlılık, örgüt üyesi olarak kalma ve örgüt için çaba harcama isteği duyma ile örgütün amaç ve değerlerine uyma unsurlarından oluşan bir bütündür. Yanıt C'dir. Örgütsel bağlılığı artırma. 43. Aşağıdakilerden hangisi günümüz örgütleri için insan kaynaklarının en önemli rekabet aracı olmasının temel nedenidir? A. Taklit edilmesinin zorluğu B. Sosyal bir varlık olması C. Bilgi ve becerileri öğrenme kapasitesinin bulunması D. Örgüte para kazandırması E. Müşterilerle ilişkileri sağlaması Çözüm Günümüz örgütleri her alanda sermaye yaratma, yeni teknolojileri kullanma, yeni sistemler oluşturma, fiziki koşullar ve bunun gibi birbiri ile rekabet yaratabilir. Ancak insan taklit edilmeyen tek kaynaktır. Bir firmanın sahip olduğu birey sadece onda olur. Aynı iş gücüne başka firma sahip olamaz. Yanıt A'dır. Taklit edilmesinin zorluğu. 44. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin temel faaliyet alanlarından biri olan örgüt, işler ve insanlar için planlama yapılması kapsamında değildir? A. İnsan kaynakları planlaması B. Disipline etme C. İş analizi D. İş tasarımı E. Stratejik ortaklık Çözüm Disipline etme unsuru insan kaynaklarının temel faaliyet alanlarından biri olan bireysel ve örgütsel performansın artırılması faaliyeti çerçevesindedir. Yanıt B'dir. Disipline etme. 45. Yetki ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Karar verme, diğerlerini çalışmaya yönlendirme hakkıdır. B. Yönetimde komuta ve kurmay yetki birbirinden ayrılır. C. Kurmay yetki, işletme amaçları ile doğrudan ilgili bir yetki tipidir. D. Komuta yetki, emir verme hakkı içerir. E. Komuta yetki, en temel yetki tipidir. Çözüm Kurmay yetki, işletmenin temel amacıyla dolaylı ilişkisi bulunan faaliyetlerin yönetilmesinden sorumlu yardımcı bir yetki tipidir. Yanıt C'dir. kurmay yetki, işletme amaçları ile doğrudan ilgili bir yetki tipidir. Birinci ayrımın sonu, sayfa 14.